bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus, Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup 2. mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. 2. Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. 1. Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi. 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması. 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı. 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Programımızda değerli dinleyicilerimiz, 2. Korintoslara mektup 12. bölüme geldik. Konu, Pavlus'un elçiliğinin bildirilmesi. Günümüzde uzay yolculukları hakkında bir sürü şey işitiyoruz. Bu 60'lı ve 70'li yıllar boyunca çok konuşulan bir konu olmuştu. İnsanlar Ay'a gittiler. Aslında insan uzay yolculuğunu düşününce bu çok uzak bir mesafe değil. Ay epey uzakta ama Mars ve diğer gezegenlerin uzaklığı düşünüldüğünde o kadar da uzak değil. Ve komşu Andromeda takım yıldızıyla olan uzaklığımızı ölçünce insanın fazla uzaklara gitmemiş olduğu ortaya çıkıyor. Kutsal kitapta uzaya gidip de dönen 3 adamın kaydı bulunması oldukça ilginçtir. Bunların hiçbiri de eski antlaşmada değildir. Birisinin ya Hanok'la İlyas diyeceğini biliyorum. Bence onlar göğe alınmadılar. Rab ise gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe alınmamıştır, hiç kimse göğe çıkmamıştır demiştir. Birisi ben İlyas'ın göğe alındığını sanıyordum diyecek. Evet ama 3 kat gök var. Gökteki kuşların bulunduğu 1. gök katı var. Sonra gökteki yıldızların bulunduğu ikinci gök katı var ve Tanrı'nın evi olan üçüncü gök katı var. İlyas havanın bulunduğu göğe alındı. Rab ise bu sözü söyleyene dek büyük bir olasılıkla hiç kimse uzaya alınmamıştı. Kendisi insanoğlunun gökten geldiğini söylemişti. Sonra göğe çıkıp geri dönen iki kişi biliyoruz. Elçi Yuhanna Patmos adasında göğe alınmıştı. Vahiy kitabında görüp duyduğu şeyleri yazmıştır. Tanrı'nın tahtının bulunduğu üçüncü gök katındaydı. Bakın vahide Yuhanna şöyle yazıyor. Bundan sonra baktım ve işte gökte açık bir kapı gördüm. Benimle konuşan boru sesine benzeyen ilk sesi duydum. Buraya gel dedi. Bundan sonra olması gerekenleri göstereceğim sana. Hemen ruh yönetiminde dalınca geldim. Gökte duran bir taht ve tahta oturan birisini gördüm. Tahta oturan yeşime, kırmızımsı akik taşına benziyordu. Tahtın çevresinde zümrüt gibi bir gök kuşağı vardı. Bu tahtı 24 başka taht kuşatıyordu. Tahtlarda ak giysiler kuşanmış 24 ihtiyar oturuyordu. Başlarında altın taçlar vardı. Vahiy 4, 1 ile 4. ayetler. Pavlus da göğe alınan birisiydi. Bunun kaydı da önümüzdeki bölümde bulunmaktadır. Yani 2. Korintoslar 12. bölümde. Bu yüzden bu 3 adam da cennetten rapor verebilmişlerdi. Bedende gösterilen Tanrı olan Rab İsa Mesih, cennet hakkında herkesten çok şey söylemişti. Buna karşın söyledikleri gerçekten de çok azdı. Yuhanna da cennet hakkında fazla bir şey söylemiyor. Pavlus da bu konuda bir şey söylemiyor. Pavlus burada elçiliğini savunmak zorunda olmazsa söylemeyeceği bir şey söylüyor. Uzaya yolculuğunu anlatıyor. Yararlı olmasa da övünmek gereklidir diyor 2. Korintoslar 12. bölüm 1. ayette Pavlus. Şimdi görümlere ve Rabbin verdiği esinlere geleyim. Pavlus, Mesih'in uğruna çektiklerini anlatmayı daha yeni bitirmiştir. Bunda fazla bir yücelik yoktur. Bence Tanrı'nın ruhu bütün deneyimlerini yazdırtmıştı ki kimse ben elçi Pavlus'tan daha çok şeye katlandım diyemesin. Aslında söylediğimiz ilahiler hakkında çok dikkatli olmalıyız. Aklıma bir tanesi geliyor. İsa çarmıha yüklendim, her şeyi bıraktım ve seni izliyorum. Çıplak, fakir, hor görülen ve terk edilmiş biriyim. Bundan sonra her şeyim sen olacaksın. Güya Rab'be gelmiş bir artistin bunu söylediğini duydum. Bu kişinin fazla bir şeyden fedakarlık etmiş olduğunu sanmıyorum. Çoğumuzun bu ilahiyi söylemesi ikiyüzlülüktür. Hepimiz şunun gibi bir ilahi söylesek daha iyi olur. İşte kurtarıcım kanını akıttı. Rabbim öldü. O kutsal başını benim gibi bir solucan için mi verdi? Yüceltilmesi gereken Rab İsa Mesih'tir. Günümüzde dostum, insanların iman etmeleri hakkında verdikleri tanıklıkları duyuyoruz. Genelde gayret verici bir öyküleri var. Sıradan iman edişleri pek duymuyoruz. Ben bir tanıklıkta Rab İsa'nın ne kadar yer tuttuğuna bakarım. Çoğu kez öykü kişinin onun neler yaptığının, nasıl günah içinde yaşadığının ve ne kadar hayret verici bir şekilde değiştiğinin etrafında dolanır ve Rab İsa hakkında fazla bir şey söylenmez. Bazen insan Rab İsa'ya gerçekten ihtiyaç olup olmadığını merak eder. İşittiğim tanıklıkların çoğunda o, yani Rab İsa, çok az övülür ve çok az yücelik alır. Geçenlerde dinsel sistemden Mesih'e döndüm diyen bir adamdan bir mektup aldım. Bundan sonra İsa hayatının merkezi ve ilgilendiği tek kişi olmuş. İsa Mesih'in bilgisinde ilerlemek istiyor. Önemli olan budur. İsa Mesih'in bilgisinde ilerlemek, gelişmek. Pavlus, Mesih'in uğruna ne kadar acı çektiğini anlattıktan sonra şimdi Rab'den gelen görümler ve vahiylere gelecek. Rabbin Pavlus'a Şam yolunda gözüktüğünü zaten biliyoruz. Paulus'un bu kişisel görünüşler konusunda çok az şey söylediğine dikkat ettiniz mi? Şimdi bu olaylardan bir tanesini daha görüyoruz. 14 yıl önce alınıp üçüncü göğe götürülmüş bir Mesih inanlısı tanıyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa bedenin dışında mı oldu bilmiyorum, Tanrı bilir. 2. Korintoslar 12 ayet 2. Gökte uçan kuşlardan söz eden Rab isaydı, kuşlar fazla yükselmezler. Bu tabaka geçildiğinde göğün yıldızlarının bulunduğu tabaka vardır. Burası hala Tanrı'nın tahtının bulunduğu üçüncü gök gibi değildir. Rus kozmonotların Ay'a gittiklerinde Tanrı'yı görmediklerini söylemeleri gülünçtü. Aslında hiç de uzağa gitmemişlerdi. Tanrı'nın tahtını bulmak için üçüncü göğe gitmeleri gerekir. Paulus, üçüncü göğe alınışını anlatır. Bize bunun ne zaman olduğunu söylüyor. Bu mektubu yazmadan 14 yıl önce olduğunu söylüyor. Bu hemen hemen ilk İncil'i duyurma yolculuğunu yaptığı zamana rastlar. Bizlere ilk yolculuğunda Listra'da yaşadıkları anlatılır. Ne var ki Antakya ve Konya'dan gelen bazı Yahudiler halkı kendi taraflarına çekerek Paulus'u taşladılar. Onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. Ama öğrenciler çevresinde toplanınca Paulus ayağa kalkıp kente döndü. Ertesi gün Barnaba ile birlikte Derbe'ye gitti. Ölmüş müydü? Öldüğünden emin olmasalardı onu orada bırakacaklarını sanmıyorum. Ben şahsen Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğini düşünüyorum. Paulus bunun bir görüm mü olduğunu yoksa gerçekten oraya gitmiş mi olduğundan emin değildi. Burada kendi yaşadığı bir şeyi anlatmakta olduğu açıktır. Evet diyor 3. ayette, bu adamın cennete götürüldüğünü biliyorum. Yine bu bedensel olarak mı yoksa bedenden ayrı mı olduğu bilmiyorum. Tanrı bilir. Gerçekten de ölüp cennete mi alınmıştı yoksa bilincini kaybetmiş ve bir görüm mü görmüştü? Paulus bu konuda dogmatik değil ve bizler de dogmatik olmamalıyız. Söylediğim gibi ben onun ölmüş olduğuna ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine inanıyorum. Ama her ne olduysa sonuç aynıydı. Üçüncü göğü görmüştü. Şu rapora dikkat edin. Orada dille anlatılmaz, insanın söylemesi yasak olan şeyler işitti. 4. ayet. Çoğu kişi böyle bir şey yaşadıktan sonra ciltler yazardı. Ve bu konuda bir dizi konuşmalar yapardı. Ama Paulus sadece bu kadar söylüyor. Raporu bu. Çok şey söylemekle birlikte çok az söylüyor. Tanım yok. Ticaret odası reklamı yok. Promosyon yok. Satış konuşması yok. Gösteri yok. Ayrıntılar yok. Duygu sömürüsü yok. Kendini öne sürme yok. İnsanları kahraman yerine koyup onlara tapınmak yok. Böyle biriyle övüneceğim. Ama kendimle ilgili olarak güçsüzlüklerimden başka bir şeyle övünmeyeceğim. Övünmek istesem bile akılsız olmayacağım. Çünkü gerçeği söylemiş olacağım. Ama kimse beni gördüğünden ya da işittiğinden daha üstün görmesin diye övünmekten çekiniyorum. 2. Korintoslar 12, 5 ve 6. ayetler. Burada kendini yüceltme yok. Üçüncü göğe alınan ve söylemesi yasak olan sözler işitmiş olan adam, küfeyle surlardan sarkıtılan adamın ta kendisiydi. Aldığım esinlerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için bir şeytan meleği verildi. Gururlanmayayım diye 7. ayet. Paulus zayıflıklarıyla övüneceğini söylüyor ama üçüncü gökten söz etmiyor. Neden? Çünkü kendisine bu konuda konuşmaması söylenmiş. Bence şeytan birçok kereler Tanrı'nın tanıklarını ortadan kaldırmaya çalışır. Onlardan kurtulmayı ister. Hastalık bedende dikenler kullanır. Paulus'un bedenindeki diken neydi? Size bir sır vereceğim dostum. Kimseye söylemeyeceğinizi umduğum gizli bir bilgi vereceğim. Paulus'un bedenindeki dikenin ne olduğunu bilmiyorum. Paulus'un üçüncü gökte ne görüp işittiğini de bilmiyorum. Bedendeki dikenini de bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü bize söylememiş. İhtiyar yaşlı bir İskoçyalı yorumcu, Pavlus'un bedenindeki dikeninin karısı olduğunu söylemiştir. Bence bu yaşlı İskoçyalının aile sorunları vardı ve hatalı olduğunu düşünüyorum. Bence Pavlus evlenmişti ama artık duldu. Kadınlık hakkında sevgi dolu bir şekilde yazmıştı ve bence bir zamanlar harika bir karısı vardı. Yeniden evlenmek istememişti çünkü hiçbir kadının kendisinin yaşadığı o yoğun, korkunç sıkıntılara paydaş olmasını istemiyordu. Tanrı'nın Pavlus'un ağzına bir kilit takıp onu susturmuş olması ilginçtir. Bizlere bunlardan hiç söz etmemiştir. Birisi, bir köpeğin çok dostu olmasının dili yerine kuyruğunu sallaması olduğunu söylemişti. İlginç değil mi? Bence çoğumuz, eğer üçüncü güye alınsaydık, dilimizi epey sallardık değil mi? Peki, Tanrı Pavlus'a neden bedende bir diken vermişti? Bu onu alçak gönüllü kılmak içindi. Böylesi bir görüm gördükten sonra onu kendisini fazlasıyla yüceltmekten alıkoymak içindi. Bundan kurtulmak için Pavlus diyor ki Rabbe üç kez yalvardım ama Tanrı bana kayram sana yeter dedi. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. İşte Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. 2. Korintoslar 12, 8 ve 9. ayetler. Aslında Pavlus'un sorunu iyi görememesi olduğunu düşünüyorum. Galatyalılara mektubuna geldiğimizde kocaman harfler kullanarak yazmak zorunda kaldığını söylediğini göreceğiz ki bu da iyi göremediğinin bir belirtisidir. Bunu daha sonra ele alacağız. Diken her ne idiyse Pavlus, Rabbin onu alması için üç kez dua etmiş ama Rab bu dikeni kaldırmayı reddetmiştir. Rab onu dua ettiği her seferinde işitmiştir. Sorun Rabbin onun dualarını işitmediği değildi. Rabbin yanıtı hayırdı. Bazen dostum sizler ve ben Rab'den onun zaten hayır diye yanıtlamış olduğu bir şeyi istemeye devam ederiz. Bize istediğimiz şeyi vermezse duamızı yanıtlamamış olduğunu düşünürüz. Ve böylece hayal kırıklığına uğrarız. Çoğu kez Tanrı dualarımıza yanıt verir ve onun yanıtı hayırdır. Ve sonunda hayırın bana verebileceği en iyi yanıt olduğunu keşfederim. Pavlus'a lütfum ya da kayram sana yeter demişti. Pavlus'a dikeni almayacağını ama sana dikene dayanma lütfunu vereceğim demiştir. İşin harika yanı da budur kardeşim. Gücüm güçsüzlükte tamamlanır. Yani Pavlus'un hizmetinde fiziksel bakımdan çok zayıf olduğu ve Tanrı'nın ruhunun onu güçlendirdiği çok açıktı. Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim diyor Pavlus. Pavlus'un Rabbin yanıtına verdiği karşılık buydu. Pavlus görüm gördüğüyle değil güçsüzlükleriyle övünecekti. Birisinin Rab'den bir görüm gördüğünü anlattığını duyduğunuzda bunu aklınızda evirip çevirebilirsiniz. Ağızlarına kilit taksalar daha iyi olurdu. Büyük bir ihtimalle görüm falan görmemişlerdir. Ancak gece yatmadan önce yememeleri gereken bir şey yemişlerdir. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. 2. Korintoslar 12 ayet 10. Bu adam eski antlaşmadaki Samson'la büyük bir tezat oluşturmaktadır. Tanrı'nın ruhu Samson'un üzerine gelmiş ve Samson kuvvetli olmuştu. İnsanlar fiziksel kuvvetine şaşırmışlardı ama çok zayıf olduğu bir gün gelmişti. Pavlus, akılsız biri gibi davrandım ama beni buna siz zorladınız. Aslında sizin tarafınızdan tavsiye edilmeliydim. Çünkü her ne kadar bir hiç isem de o sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı değilim. 11. ayet. Bu konunun üzerinde ne kadar durduğuna dikkat edin. Daha önce yaptığı gibi kaç kere özür diliyor. Pavlus kendisini elçilerin en küçüğü sayıyordu. Çünkü her ne kadar bir hiç isem de O sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı değilim diyor. Birisinin onu savunması gerekirdi ama belli ki kimse bunu yapmamıştı. Elçiliğimin kanıtları aranızda büyük bir sabırla belirtiler, harikalar ve mucizelerle gösterildi. 2. Korintoslar 12, ayet 12. Elçilere mesajlarının doğruluğunun kanıtı olarak belirli işaretler verilmişti. Evet, bunun altını çiziyorum. Elçilere, habercilere mesajlarının doğruluğunun kanıtı olarak belirli işaretler, belirtiler verilmişti. Bu elçilerin, habercilerin iyileştirme armağanları vardı. Bu elçiler ölüleri diriltebiliyor ve dillerle konuşabiliyorlardı. Bu diller bilinmeyen diller değil, gerçek diller ve lehçeler anlamına geliyor. Paulus Galatya'dan geçmişti ve o bölgede 50 kadar dil ve lehçe olmalıydı. Paulus hepsini konuşabiliyordu. Bunların hepsini öğrenmiş miydi? Hayır. Elçiliğimin kanıtları aranızda gösterildi diyor. Onu bir elçi olarak kabul ediyorlardı çünkü bu elçinin armağanlarına sahipti. Şimdi kutsal kitabın çok harika bir bölümüne geldik. Birisi Paulus'un bize cennet hakkında fazla bir şey söylemeyişinin nedenini söyleseydi, herkesin oraya gitmek üzere buradan ayrılacağı olacağını söylemişti. Bunu bilmem ama cennet hakkında o kadar çok düşünebiliriz ki kurtarıcıyı işitmemiş kayıp dünyayı unutabiliriz. Cennet harika bir yerdir ama Tanrı sözünde cennet hakkında çok az şey anlatılmıştır. Büyük bir ihtimalle o kadar harikadır ki insan dili onu tanımlayamaz. Görevimiz insanların bir gün cennette olabilmesi için onlara müjdeyle erişmeye çalışmaktır. Size cennet hakkında fazla bir şey anlatmayacağım halde, cennette olan hakkında çok şey anlatabilirim. Onun, Rab İsa Mesih'in hakkında konuşabiliriz ve gözlerimizi ona dikmemiz gerekir. Bu mektup bunu çok iyi vurgulamıştır. Ona bakarak birçok bakımdan onun gibi oluruz. Gözlerimizi ona dikersek, yani Rab İsa Mesih'e dikersek, bu dünyadaki yolculuğumuz çok daha kolaylaşacaktır değerli dinleyicilerimiz. Gözlerimizi Rab İsa Mesih'e dikersek, güneş o kadar kızgın olmayacak. Gözlerimizi Rab İsa Mesih'e dikersek, günün yükü o kadar ağır olmayacak. Gözlerimizi Rab İsa Mesih'e dikersek, yaşamın fırtınaları o kadar şiddetli olmayacaktır. Yazdığımız bir ilahinin sözleri şöyledir. Korkunç fırtına kopunca, yaşamım alt üst olunca, korkular beni sarınca, o zaman ey canım onu düşün. Ya da o zaman ey canım gözlerini ona dik, ona çevir. İsteklerim olmayınca, hayallerim yıkılınca, kötü düşünce gelince o zaman ey canım onu düşün. Dostlarımdan ayrılınca, yalnız başıma kalınca, gözlerim yaşla dolunca, o zaman ey canım onu düşün. Hasret içime çökünce, sıkıntılar hep gelince, kalbim acıyla dolunca, o zaman ey canım onu düşün. Yorgun yolumdan gidince, umutlarım kırılınca, imanımı yitirince, o zaman ey canım onu düşün, gözlerini ona dik. Saçlarımı ak düşünce, bedende güç kalmayınca, ölüm bana yaklaşınca, o zaman ey canım onu düşün, gözlerini ona dik. Başını kaldır semaya, oturmuş baba yanında, korkma ben seninleyim der. O zaman ey canım ona güven, gözlerini ona dik. Evet değerli dinleyicilerimiz, gözlerimizi Rab İsa Mesih'e dikersek, güneş o kadar kızgın olmayacak. Günün yükü o kadar ağır olmayacak ve yaşamın fırtınaları o kadar şiddetli olmayacaktır. Paulus, Korintos'u yeniden ziyaret etmeyi planlıyor. Size yük olmayışımdan başka, diğer topluluklardan aşağı kaldığınız ne var ki? Yaptığım bu haksızlığı bağışlayın. İşte üçüncü kez yanınıza gelmeye hazırım ve size yük olmayacağım. Çünkü sizde olanı değil, sizi istiyorum. Çocukların anne babaları için değil, anne babaların çocukları için para biriktirmesi gerekir. 2. Korintoslar 12, 13, 14. ayetler. Paulus onların ruhsal babasıydı. Onları Mesih'e yöneltmişti ve Korintos'taki kiliseyi kurmuştu. Ben de canlarınız uğruna malımı da kendimi de büyük sevinçle harcayacağım. Sizi daha çok seversem daha az mı sevileceğim? 12. bölümün 15. ayeti. Paulus, sizi ne kadar çok seversem karşılığında o kadar az seviliyorum diyor. Bu bir şikayet gibi geliyor değil mi? Ama Tanrı'nın ruhu cennette gördükleri hakkında değil, bu dünyada çektiği acılar ve hayal kırıklıklarından söz etmesinde ısrar etmişti. Öyle olsun, ben size yük olmadım. Ama kurnaz biri olarak sizi hileyle elde etmişim. 16. ayet. Bu adama dikkat edin. Sahip olduklarınızın değil, sizin peşinizdeydim. Sizi Mesih'e kazanmanın peşindeydim diyor. Çünkü Mesih'e gelmek ile sonsuz yaşama sahip oluyorsunuz. Rabisa'nın öğrencilerine söylediği şey de bu değil miydi? Onlara ardımdan gelin. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım demişti. Ve onlara tutacağınız her balığın ağzında bir altın olacağını da söylememişti. Onları insan tutan balıkçılar yapmıştı. Vurgu buradadır. Acaba size gönderdiğim adamlardan biri aracılığıyla sizi sömürdüm mü? Titus'u size gelmeye isteklendirdim ve öbür kardeşi de onunla birlikte gönderdim. Titus sizi sömürmedi değil mi? Aynı ruhla davranıp aynı yolu izlemedik mi? 2. Korintoslar 12, 17-18. ayetler. Paulus zekice yöntemler kullanmadı. Tanrı sözünü sadelikle bildirdi.